Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Allahumme salli ala Muhammed. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Sözlerin en güzeli Allahu Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim, yollarında en güzeli Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Allah'a hamd ederiz. Ahmet bin Hanbel'in Müsned'ini okuyoruz ve Rabbimizin izniyle Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh'ın bize rivayet ettiği hadis-i şeriflerle birlikteyiz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bize bu hadis-i şerifleri Abdullah İbni Ömer rivayet ederken kendi şahit olduğu, kendi duyduğu, Efendimizin ağzından çıkan sözleri ya da onun amellerini ya da bir başkasının yanında gerçekleşmiş olan durumları bize aktarıyor. Ve bunu aktarırken de Müsned hadis kitaplarının hoş olan bir yanı da bu. Efendimizin değişik yanlarını, sözlerinde değişik konuları ardı ardına görme imkanımız oluyor. Şimdi isterseniz başlayalım, okuyalım. Bakın Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayatından ne kadar farklı bilgiler var. Bu da anlıyoruz ki insan hayatı sürekli değişkendir. Maddi manevi durumlar ya da kişiye ait, topluma ait işler, dünya ve ahiretle alakalı durumlar söz konusu olacaktır. Bu bakımdan her konuyla alakalı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin çözümü, çaresi, ortaya koyduğu bir tarzı var, sünneti var. Ve din budur işte. Din yani bütün bir hayat. 5978. hadis-i şerif. Abdullah İbni Ömer şöyle aktarıyor. Daha evvel okuduğumuz bir hadis-i şerif. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den 10 rekat öğrendim. Sabah namazından önce 2, öğlen namazından önce 2 ve sonrasında 2, akşam namazından sonra 2 ve yatsı namazından sonra 2 rekat. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin farz namazlara bağlı olarak kıldığı 10 rekatlik bir namazı Abdullah İbni Ömer böyle öğrendim diye anlatıyor. Hangileri? Sabah namazından önce 2, öğleden önce 2, sonra 2, 6 oldu. Akşam namazdan sonra 2, 8 oldu. Yatsı namazdan sonra 2, 10 oldu. Fakat biz başka da biliyoruz diye düşüneceğiz şimdi. Acele etmeyeceğiz. Bu bir bilgi. Abdullah İbni Ömer'den gelen bir bilgi. Bakın 5980. rivayet. Tekrar 79'a döneceğim aslında ama 80'i de okuyuvereyim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İkindi namazından önce 4 rekat kılana Allah merhamet etsin. Bakın birisinde Abdullah İbni Ömer'in belki Efendimizin sürekli yaptığı bir eylemi görüp şahit olup bize aktarımı var. Kendisinin değerlendirmesiyle. Diğerinde ise Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen bir söz var. İkindi namazından önce 4 rekat kılana Allah merhamet etsin. Peki nedir bu? Bunlardan birisi haşa yanlış mı? Hayır. Her birisi doğru. Hayatı bu şekilde yaşıyoruz aslında. Fakat Peygamber aleyhissalatü vesselam'a dair böyle bilgilendiğimizde şaşırıyoruz. Çünkü insanın kendini disipline ettiği böylesi tavırlar olduğu gibi zaman zaman da başkaca hareketlerle kendini donattığı anlar olur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu ikişer ikişer Abdullah İbni Ömer'in dediği gibi namazlar kılmıştır. Ama ikindi namazının kılınmasını da teşvik etmektedir. İki farklı doğru yine de doğrudur. Bir başka hadis-i şerif 5979. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanında misvak olmadan uyumazdı. Uyandığında yaptığı ilk iş de misvak kullanmak olurdu. Çok uzak olduğumuz ya da bazılarımızın belki yakın olduğu ama belki pek çoğumuzun uzak olduğu bir bilgi, bir amel. Bundan dolayı bir daha okumak arzu ettim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yatışıyla alakalı, yatmadan önce yanında misvak olacak. Biz yatmadan önce Son olarak telefona bakıyoruz. Onu yanımıza koyuyoruz. Sabahleyin de ilk işimiz onu herhalde kurcalamak oluyor. Kendi adıma konuşayım. Müslümanlar inşallah hep beraber Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a benzer bir tavır geliştirelim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yatmadan önce yanında misvak var. Demek ki onunla bir ağzını şu şekilde temizliyor. Ardından da uyandığında ilk yaptığı şey yine ağzını misvaklamak oluyor. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde 5982. hadis-i şerif. Abdülvahid el-Bünani'nin şöyle dediği rivayet edilmiştir. Abdullah İbn Ömer'in yanındayken bir adam geldi ve dedi ki, ey Ebu Abdurrahman, bazen satın aldığım bahçelerde üzüm bağları oluyor. Bu bağların üzümünü sıkmadan hepsini üzüm olarak satamıyoruz dedi. Şimdi bir adam gayet nezaketle kendi sorununu Abdullah İbni Ömer'e taşıyor. Ama Abdullah İbni Ömer hayatı bilen de birisi. Sadece dini de bilmiyor. Biraz önce belki ifade etmiştik. Müslümanlar akıllı kimselerdir. Allah-u Teala'nın onlara verdiği takva ile basiretli duruşları vardır. Kur'an ve sünnetle bu kadar birlikte olan bir Müslümanın da zihni elbet farklı çalışacak. Diyor ki adam, ey Ebu Abdurrahman, bazen satın aldığım bahçelerde üzüm bağları oluyor. Bu bağların üzümünü sıkmadan hepsini üzüm olarak satamıyoruz. Yani ben bunu sıksam, üzümünü, suyunu satsam filan gibi, adam daha sormadı bu bölümü ama sorunun içerisine bunlar gelecek. Abdullah İbni Ömer şöyle dedi. Bana içkiyi satmayı mı soruyorsun? Bana içkiyi satmayı mı soruyorsun? Sana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den işittiğim bir hadisi anlatayım. Bir defasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte oturmuşken bir ara başını gökyüzüne doğru kaldırdı. Sonra yere indirip eşeler gibi yaptı. Yani yerdeki bir şeyleri eşeler gibi yaptı. Ardından şöyle buyurdu. İsrailoğullarına yazıklar olsun. İsrailoğullarına yazıklar olsun. Peygamber Efendimizin tavrına bakalım şimdi tekrar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem başını gökyüzüne doğru kaldırdı. Sonra yere doğru indirdi. Yerden bir şeyi böyle karıştırdı, eşeler gibi yaptı. Ve İsrailoğullarına yazıklar olsun dedi. Kendi kendine konuşurcasına. Fakat Hazreti Ömer bunu duydu. Böyle bir cümlenin peşine düşmez mi Hazreti Ömer? Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem boş konuşmaz. Konuşmasının mutlak bir hedefi var. Dedi ki Ömer Efendimiz, ey Allah'ın Resulü, İsrailoğulları hakkında söylediğin bu söz bizi de endişeye düşürdü dedi. Yani sen onlara kızdın. Yazıklar olsun dedin. Yani bunu neden dedin? Onlar için sıkıntılı olan şey neyse bizim için de sıkıntı verecek bir şey demektir. Sen onlara yazıklar olsun diyorsan onların yaptığını yapan bizlere de yazıklar olsun demiş olacaksın. Bunlar Hazreti Ömer'in cümlesinden benim anladıklarım. Endişeye düştük dedi Hazreti Ömer. Yani ne demek istedin? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bu sözün size bir zararı yok. Ancak İsrailoğullarına hayvanların iç yağlarını yemeleri yasaklanınca aralarında anlaştılar. Bu yağları satıp parasını yediler. İçki parası da sizin için aynı şekilde haramdır. Yani sen içmiyorsun ama üzümünü ekiyorsun, suyunu satıyorsun. Neyse arpasını adam ekiyor. Arpadan birileri alıyor, onu bira yapıyor filan. Yani ben içmiyorum. Ben bu günahı sevmiyorum bile. Fakat ne yapalım? İşte para lazım. İsrailoğullarına yazıklar olsun. Kendilerine hayvanların iç yağlarını yemeleri yasaklanmıştı. Onlar için böyle bir şeriat vardı. Bizim için helal şu anda. Bu iç yağlarını yemediler, Fakat aralarında anlaştılar. Bu yağları satıp parasını yediler. Günahın her bir yeri günahtır. Dolayısıyla domuz eti yemiyorsun ama domuz ticareti yapıyorsun. Allah muhafaza. Konu aynı konu. İçki parası sizin için aynı şekilde haramdır dedi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yahudileşmenin başladığı nokta burası. Allahu Teala'nın gönderdiği kuralları kendi zihinlerine göre esnettiler. Kendilerine göre yeni böyle açılar, açıklıklar buldular. Güya dinin açıklarını yakalayıp boşluklarından kendilerine bir dünya kurmaya kalktılar. Allah'ın gönderdiği dinin takvasını değil, dünyaya nasıl döneriz onu düşündüler. Adam da gelmiş, Abdullah İbni Ömer'e bunu soruyor. Abdullah İbni Ömer diyor ki, senin kastın galiba nasıl içki satarım bunu soruyorsun bana. Kusura bakma, bak Peygamber aleyhissalatü vesselam böyle böyle dedi. Olay bu şekilde oldu diye çözümü sundu. Bütün Müslümanların oturup üzerinde bir daha düşünmesi gereken hadis-i şeriflerden birisi olduğunu zannediyorum. Hayatın ne tür yaşanacağı, yani Romalılar gibi mi, materyalist, maddeci dünyalılar gibi mi, ya da onlara öykünerek, onlar gibi olmayı beceremeseler bile, zihin olarak kafaları, gönülleri onlardan yana, biçim olarak ise Müslüman tiplemelerle yaşayan Yahudiler, bunlar gibi mi değerlendireceğiz dünyayı? Yoksa işte Ömer Efendimiz, Abdullah İbni Ömer Efendimiz gibi mi olacağız? Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde 5983. hadis-i şerif. Abdullah İbni Ömer'in şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatağına gireceği zaman şöyle dua ederdi. Bana yeten, beni barındıran, yediren ve içiren, bana iyilik edip iyiliğini artıran, bana nimetlerini veren ve bollaştıran Allah'a hamdolsun. Her hal üzere Allah'a hamdolsun. Her şeyin Rabbi, her şeyin sahibi ve her şeyin ilahı olan Allah'ım, cehennemden sana sığınırım. Elhamdülillahillezî kefâni ve âvâni ve et'ameni ve sekâni vellezî menne aleyye ve eftale vellezî a'tâni feeczele elhamdülillâh alâ kulli hâl. Allahümme rabbe kulli şeyin ve melike kulli şeyin ve ilâhe kulli şeyin وَلَكَ كُلِّ شَيْءٍ اَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ Anlamını bir daha okuyayım. Bana yeten, beni barındıran, yediren ve içiren, bana iyilik edip iyiliğini artıran, bana nimetlerini veren ve bollaştıran Allah'a hamdolsun. Her hal üzere, her durumda Allah'a hamdolsun. Her şeyin Rabbi, her şeyin sahibi ve her şeyin ilahı olan Allah'ım, cehennemden sana sığınırım. Ne zaman bunu diyor? Yatağa gireceği zaman. Az önce Efendimizin yatağa girerken ki bir tavrını görmüş, yanına misvağını aldığını bilmiştik. Diline de bu duayı aldı. Yatış böyle. Hayatı Muhammed Aleyhisselatü Vesselam gibi yaşamak için gayret edeceğiz. Bunları öğrenmeye çabalayacağız inşallah gücümüzün yettiği kadar. 5984. hadis-i şerif Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde. Daha evvel de benzer bir rivayet okumuştuk. Ama bir daha okuyalım. Bir dikkati, zihnimizde bir takvayı oluşturacak bilgilerden. Abdullah İbni Ömer'in şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Tebuk yılında, yani Tebuk seferinin yapıldığı yılda, Hicr denilen yerde, Semud kavminin kalıntıları yanında konakladı. İnsanlar Semud kavminin içtiği kuyulardan su içtiler ve o su ile hamur yoğurdular. Sonra et dolu kazanları kurdular. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kazanları dökmelerini, hamuru develerine yedirmelerini emretti. Ardından oradan kalkıp Salih'in aleyhissalatü vesselam devesinin içtiği kuyunun yanında konakladılar. Onlara o azap görmüş kavmin yanına girmelerini yasaklayarak onların başına gelenlerin sizin de başınıza gelmesinden korkarım. Onların yanına girmeyin buyurdu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Elbette böyle yerleri görüp bir ibret almak ve Allahu Teala'nın nasıl güçlü kuvvetli ve teknolojik donanımları ne olursa olsun hayata dört elle sarılmış, sağlam basmış ve peygamberlerini yalanlamış olan bir toplumun ve bu toplumun nasıl helak olduğunu düşünmek önemlidir. Çünkü kitabımızda pek çok surede bu gündem yapılmıştır. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem oradan geçerken geçmek zorunda kalan o Müslümanlara yani oranın kuyularından bile su içirmiyor. Hatta aldıklarını bile döktürüyor. Bu bir endişe. Böylece eski kavimlerin, yıkılmış toplumların birikintileri, varlıklarının bir hayır getirmeyeceğini anlıyoruz. İnsanlar da onların maddi şeylerinden bir yol bulmaya çalışıyorlar. Çanağından, çömleğinden bir servet elde etmeye gayret ediyorlar. Oysa burada yıkılmış, yok olmuş, kendilerine faydası olmamış bir toplumun işleri var. Burada çok eğleşmeyeceğiz. İbret alacağız, hüzünle bakacağız, af dileyeceğiz, onlara benzememek için çabalayacağız ve neredeyse kaçarcasına oradan uzaklaşacağız. Ama biliyorsunuz yeni tanrılar var Allah korusun bu ifademden dolayı. Tabii bizim Rabbimiz biriciktir. Ama insanlar Allahu Teala'yı bırakıp Allah'la birlikte başkaca tanrılar edindiler. Bunlardan birisi de turizm tanrısıdır. Ve o tanrı da başka şeyler emredecek. Şuralar gezilmeli, buralar görülmeli, burada fotoğraf çekilmeli, burada yatmalı, burada kalkmalı, burada güneşin batışı, burada doğuşu, burada yağmurun inişi filan diye bir ayakla Allahu Teala'nın hem şu görünen ayetleri, güneş, ay, yıldızlar, deniz, rüzgar gibi ayetleri ya da tarihsel olaylar, yaşanmış hadiselerin yorumlanması noktasındaki ayetler, bunları kendi zihinlerine göre, kendi bakış açılarına göre yorumlayacak, başka bir dünya, başka bir kulluk ortaya koyacaklar. İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize Allahu Teala nasıl kul olacağımızı ve yaşanmış olan şu hadiselerden ne tür ibret alacağımızı bize öğretiyor. Ahmet bin Hanbel'in Müsned'i 5988. hadis-i şerif. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Etek tıraşı yapmak ve bıyığı kısaltmak fıtrattandır buyurdu Efendimiz. İshak bir defasında da bıyıkları kısaltmak demiş. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedik ki hayatın her zamanına, zeminine, olayına, mekanına dair bilgiler veriyor. Burada da biraz önce Semud kavmini konuşuyorduk. Bir zihin farklılığını ifade ettik. Şimdi vücudumuzdaki tüylerle ilgili de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize bilgi veriyor. Böylece Allah'ın rızasının hangi yolda olduğunu, Allahu Teala'nın gazabının ne taraflarda olduğunu bize öğreterek rıza yollarını izlemeyi, gazap yollarına kaçmayı anlıyoruz. Vücudumuzda bir takım tüyler var ki yolunması haram ama bir takım tüyler var ki bunları almak, yolmak, kısaltmak fıtrat. Etek tıraşı yapmak yani vücudumuz koltuk altı gibi ya da işte erkeklik, kadınlık organları gibi bunun çevresindeki kılların alınması fıtrattır. Allahu Teala'nın bizden istediğidir. Çünkü fıtrat aslında doğuştan gelen şey. Yani bunları Allah bize vermiş. Bunları niye kesiyoruz demeyin. Tırnağını keseceksin. Etek tıraşı yapacaksın. İşte bıyıklarını kısaltacaksın. Bu fıtrattır. Yani Allahu Teala'nın istediğidir. Allahu Teala bizi bu şekilde var etti. Bu bir fıtrat. Bize bir din gönderdi. Ve gönderdiği dinle yapmamızı istediği şeyler de fıtrat. Namaz fıtrat, oruç fıtrat, zekat fıtrat, ana babaya iyi davranmak fıtrat gibi. Bu da öyledir. Nereleri keseceğiz, nereleri kesmeyeceğiz, hangilerini kısaltacağız, hangilerini uzatacağız? Bunu da Allah ve Resulü belirler. Eğer moda belirlerse Tanrı o. Eğer işte insanların sahip olduğu sistemler belirlerse, falan yerde çalışacaksanız bıyıklar şöyle, filan yerde çabalayacaksanız sakallar şöyle, filan yerde olacaksa etek tıraşınızı böyle yapacaksınız gibi kuralları birileri koyacaksa Tanrı iddiasında bulunuyordur onlar. Eğer mecbur onlara uymak zorunda bir kölelikle yaşıyorsa Müslüman, kalbiyle tercihinin Allah'tan yana ve Allah-u Teala'nın istediklerinden yana olduğunu sürekli zihninde ikrar etmeli, tekrarlamalı. Bunu diri tutmalıdır. Ben buna mecburum, şunu yaşıyorum, burada elim prangalı, hayatım bu şekilde kelepçeli diyecek. Ama zihnini bu konuda diri tutacak, gönlünü o olayda onların gönlüne koymayacak. Allah'ın razı olmadığından Müslüman razı olmayacak. Ki böylece Allah ondan razı olsun. Yine daha evvel okuduk ama tıraşla alakalı madem ki konu var, hemen bir hadis-i şerif daha, 5989. Şöyle diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gada türü tıraşı yasakladı. Neydi hatırlayalım, bu tıraş türü. Başın bir tarafını tıraş ediyorsun, diğer tarafı ise başka türlü kalıyor. Yani üstü var, yanları var, arkası var. Arkasını tıraş ediyor, yanını tıraş ediyor, kenarlarını tıraş ediyor. Tepesi ise böyle orman gibi kalıyor filan. Böyle yok. Her tarafı tıraş olacak. Başın her tarafı güzelce tıraş edilecek. Bir tarafı apartman gibi büyürken öteki taraflar delik deşik hale getirilmeyecek diye anlayacağız. İnsanlar bugün böyle şekiller veriyorlar kafaya. Hayır, saça da karışır mı Allah? İşte vallahi Allah'ın Resulü konuşuyor ve biz dinliyoruz ve karışıyor. Karışacak. Çünkü o bize cennet yolunu öğretecek. Ahmet bin Hanbel'in müsnedini okumaya devam ediyoruz. 5991. Salim bin Abdullah, Abdullah İbni Ömer'in şöyle dediğini rivayet etmiştir. O yüze işaret koymaktan hoşlanmazdı. Yine o bu konuda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yüze vurmayı yasakladı dedi. Salim Abdullah'ın oğlu. Baba oğul hepsi, dede de öyle, Hazreti Ömer, onun oğlu Abdullah, onun oğlu Salim. Bakalım Salim'in oğlu nasıl? Allah'ın izniyle Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan duyduklarını çocuklarına, torunlarına aktarıyorlar. Böylece bu ilim habire birbirlerine aktarılarak devam ediyor. Alim bir aile. Bizim evler de böyle olmalı. Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı dillendirmeliyiz. Çocuklarımız bunu duymalı. Torunlarımız bunu duymalı. Etrafımıza bunu aktarmalıyız. Zorla değil ama. Olan olacak, olmayan olmayacaktır. Bu iş biraz da nasip işi. İnsanları dayatırsak, hoca çocuğu olup yoldan çıkan çok insan var. Alim yavrusu olup da başka hayatları kucaklayan çok insan var. Hiç alakası olmayan bir ailenin içerisinden alim olarak yetişen de var. Fakat bizim işimiz içinde bulunduğumuz hayatı böyle bir gündemle götürmek. Herkes bir gündem konuşacak. Ama ben yavrularımla, kuzularımla, komşumla, eşimle, dostumla, arkadaşımla, beraber olduğum bütün insanlarla hayrı, hakkı, sabrı, merhameti konuşmalı. Allah'ın ayetlerini gündem etmeli. Peygamber Efendimiz'in şerefli sözleriyle hayatı onurlandırmalıyız. Dilimizi onurlandırmalıyız. Şimdi Abdullah İbni Ömer yüze işaret koymaktan hoşlanmazmış. Herhalde hayvanlar kastediliyor özellikle. Ve Peygamber Efendimiz yüze vurmayı yasakladı dedi. Hayvanların bile yüzüne vurmayı yasakladı Peygamberimiz. İnsanların yüzüne hiç de vurulmayacak. Çünkü insanın şerefli olan yeri veçesidir, yüzüdür, suratıdır. Ve buraya karşı tavır çok yanlış. Çocuklarımıza illa ceza vereceksek bu ceza başka yerlerine böyle hafif tıpışlama şeklinde olmalıdır. Bak seni cezalandırıyorum anlamında olmalıdır. Öteki türlü yüzüne vurduğumuzda Allah korusun, buna hakkımız yok. Bu yasaklanmıştır. Onun şerefi var. Rabbimiz halife olarak yarattı. Dikkat edeceğiz. Ama şöyle yapıyor, böyle yapıyor. Sana ne? Sen güzel davranmakla yükümlüsün. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde 5993. hadis-i şerif. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Cennetlikler cennete, cehennemlikler de cehenneme girdikten sonra artık cennet ahalisi ve cehennem ahalisi yerlerine oturdular. Ölüm koç şeklinde getirilip cennet ile cehennem arasında durdurulur. Orada kesildikten sonra bir münadi, bir seslenici şöyle seslenir. Ey cennetlikler! Burada ölümsüz bir şekilde ebedi kalacaksınız. Artık size ölüm yok. Ey cehennemlikler! Siz de burada ölümsüz bir şekilde ebedi kalacaksınız diye seslenir. Bu durum cennetliklerin sevincine sevinç katar. Zaten çıkmayacaklarını bilirlerdi ama şimdi netleşti durum. Ölüm öldürüldü, cennet ebedi. Cehennemliklerin üzüntüsüne üzüntü katar. Bir umutları vardı, acaba ölebilir miyiz diye. Ölüm öldürüldü ve cehennem ebedi. Ya Rabbi sen bizi koru. Ya Rabbi bize cenneti lütfet. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde 5998. hadis-i şerif ise şöyle. Abdullah İbni Ömer'in rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. En büyük yalanlardan biri kişinin kendisini babasından başka birisine nispet etmesidir. Yine kişinin rüyasında görmediği bir şeye gördüm demesi ve tarlasının sınırını değiştirmesi de en büyük yalanlardan biridir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize önce iki konuyla ilgili yalan örneği aktardı ve sonra buna üçüncüsünü ekledi. Birincisine bakalım. En büyük yalanlardan biri kişinin kendisini babasından başka birine nispet etmesidir. Yani soyunu beğenmiyor, ırkını beğenmiyor, mahallini beğenmiyor, var olduğu ortamı beğenmiyor, kendini başka bir ırka, çünkü ezilmişlik var, çünkü içinde bulunduğu mahallede, yaşadığı ortamda sürekli onları dışlamışlar, ezmişler. Ben içinde yaşadığım şu anki coğrafyadan değil de uzak coğrafyalardan söz edelim ki burayı anlamaya çalışalım tekrar. Mesela işte biliriz ki zenci denilen siyahi Müslümanlar yıllarca ezilmişler ve onlar da beyazlara öykünmeye başlamış. Saçları kıvırcıkmış, onu düzleştirirlermiş. Böyle işkence çekercesine bir takım kezzap gibi sular dökerek kafalarına o kıvırcık güzelim saçlarını beyazların saçlarına benzesin diye. Ya da derilerini ağartan ünlüler duymuştuk. Adam aslında siyah ve Allah-u Teala ona verdiği hoş bir renk var. Çünkü en güzel rengi Allah verir. Fakat adam bunu beyazlatmaya çalışmıştı. Buna benzer şeyler biliyoruz. Ve içinde yaşadığımız dünyada böyle bir ezme var. Hep birileri gibi olmamız istenecek. Falan ırka benzeyeceğiz. Gözlerimiz böyle olsun diye lens takanlar. İşte saçlarımız şöyle olsun diye renk katanlar. Vücutlarını işte o elbiselerle hiç uymadığı halde sıkıştırmaya çalışan kadınlar, erkekler. Ve garip böylece komik durumda bile görünseler ona koşanlar belki de buna benzer bir durum içindedirler. Babasını beğenmiyor ve kendisini başka bir babaya nispet ediyor. Başka bir soya nispet ediyor. Başka birilerinden olmayı istiyor. Müslümanca oluş, İsrail oğullarından oluş yetmiyor. O Firavun oğullarından olmak istiyor. Niye? Firavun oğullarının sarayları var, arabaları var, konumları güzel. Hayatı onlar zevkle yaşıyorlar, eze eze yaşıyorlar. Onlar gibi olmak için o da onların taklidi oluyor. Kendini onlara nispet etmeye çalışıyor. Oysa sen peygamber çocuğusun. Sen çok hayırlı bir hayatın sahibisin. Bunu görmüyor. İşte yalanların en büyüklerinden birisi budur. Sen kimdensen ondansın. Dert etmenin alemi yok. Yine kişinin rüyasında görmediği bir şeyi gördüm demesi de böyle. Başka bir hadis-i şerifte arpa düğümlenmesi emredilecek. Yani iki arpayı birbirine bağlaması emredilecek. Bağlayabilir mi? Görmediği bir rüyaya gördüm diyen kişi. Rüya uydurmak. Yani Allah-u Teala'nın kişiye vereceği bir nimettir bu. Bu nimeti kendisindenmiş gibi göstererek rüyalar kurmak, insanlara bunu böyle tanıtmak, bununla böyle bir şeref oluşturmak aynı tür bir yalandır. Üçüncüsü ise dille söylenen bir yalan değil ama eylem planında büyük bir yalan. Ne o? Tarlanın sınırını değiştiriyor adam. Kendi tarlasıyla komşusunun tarlasının bitiştiği yerdeki o sınırı her gün bir parmak bir parmak şöyle bir kürek ağzı bir kürek ağzı çoğaltıyor adam. Minik minik güya kazanıyor gibi en büyük bir yalanla kaybediyor. Dikkat edelim. Birisi zürriyetle soyla ilgili. Birisi uyku, görüntü, görme, düşünce, hayalle ilgili. Birisi ise dünya ile, malla, mülkle, tarla, takka ile ilgili. Dolayısıyla yalan sadece insanın ağzından çıkıveren cümleler değil, hayata dair iddialarıdır. En büyük yalanın Allah-u Teala'nın demediğini demek, Allah'ın dediğini ise yok saymak olduğunu da Kur'an'dan öğreniyoruz zaten. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde 5999. hadis-i şerif. Abdullah bin Kays bin Mahreme'nin şöyle dediği rivayet edilmiştir. Kuba'da Amr bin Avf oğullarının mescidinde namaz kıldıktan sonra katırıma binmiş geliyordum. Yolda Abdullah İbni Ömer'in yaya olarak geldiğini gördüm. Katırımdan inip, "Ey amca, bin," dedim. Bunun üzerine o, "Yeğenim, binmek isteseydim binit bulabilirdim. Ancak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu mescide, yani Kuba mescidine yaya olarak gelip namaz kıldığını gördüm. Ben de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi görmüş olduğum gibi oraya yaya olarak gelmek istedim," dedi. Ve binmeyi kabul etmeyip yoluna devam etti. Abdullah İbni Ömer, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptığını yapmayı çok seviyor. Sevmez mi? Kendisiyle cennete gidilecek ameller burada. Belki bize göre bu çok kenar bir tavır. Hayır, kenar orta tavır yok. Yapabildiğim kadar ona benzersem, onu gidebildiği yere kadar gitme ihtimalim var. Makam Mahmud'a ulaşan bir Resul'ün yolunda ne kadar yürüme imkanım olursa o kadar yürüyeceğim. Burada delikanlının tavrı da hoş. Katırından iniyor ve büyük bir incelikle amca götüreyim diyor. Bu nezaket de bize ve bizim gençlerimize layık bir durumdur. Son bir hadis-i şerifle bitireyim Allah'ın izniyle. Ahmet bin Hanbel'in müsnedi 6000. hadis-i şerif. Nafi aktarıyor. Abdullah İbni Ömer namazda tahiyyata oturduğu zaman ellerini dizlerine koyup parmağıyla işaret eder ve bakışlarıyla parmağını takip ederdi. Namazdan sonra da işaret parmağını kastederek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Bu şeytan için demirden daha şiddetlidir" buyurdu derdi. Yani ettahiyyatü'ye oturduğumuzda parmağını hareketlendiriyor ve "Bu şeytanın canını okuyan bir iştir" diyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam, Abdullah İbni Ömer de hem bunu yaptı hem de bize bunu hatırlattı. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Allahümme salli ala Muhammed.